Ayrım 7. Salyangoz, Hayko Bağdat, sayfa 95. Kasabanın sırrı. Monsieur Spiro, tedbir almak lazım. 6-7 Eylül 1955, dedemin yanında çalışan çırak uyarıyor bizimkileri. Monsieur Spiro, bugün kötü şeyler olacak. Sadece çırak değil, bütün mahalle biliyor olacakları. Çok organize bir kötülük vuku bulacak ve haberi herkese çoktan gelmiş. Frant abinin ölümünde olduğu gibi aslında. Hep böyledir bizim hikayeler. Kasabanın sırrı dolaşır kulaktan kulağa. 6-7 Eylül'ün olacağı da önceden biliniyor o zaman. Dedemin çırağı bakkal dükkanına hemen bir Türk bayrağı asmış da bakkal az zarar görmüş. Ama dükkanlara yapılan yağma ile yetinilmemiş elbette. Evlere, kiliselere, mezarlıklara, mahreme saldırılacak daha. Akşama doğru sokaklar ana baba günü olmuş. Saldıranların ellerinde bayrak, saldırıdan korunmak isteyenlerin de ellerinde bayrak. Kalabalıklar annemlerin evinin önünden geçerken gözlerinden fışkıran nefretle birisi ''Bakkalın kızı nerede?'' diye haykırmış. Bakkalın kızının o apartmanda oturduğunu bilecek kadar ailenin, muhitinin yakınlarından birisi olmalı o herif. Evinin önüne siper olmasını beklediğin komşun içeriye girmenin, yağmanın, tecavüzün, hırsızlığın, gaspın, kısacası hainliğin, puştluğun peşine düşmüş. Evin üst katında oturan ailenin Deli Ayşe diye bir kızları var. Annemin de iyi arkadaşı. Ayşe mahalleye çıkar, erkeklere posta koyar, onlarla maç oynar, gerekirse küfrü basar. Bildiğin delikanlı bir çocuk. Kalabalıklar annemin evini parmak uçlarıyla birbirine göstererek tespit etmeye çalışırken bir hışımla penceresini açıp yarı beline kadar aşağıya sarkıp ''Benim ulan bakkalın kızı ne var şerefsizler?'' diye bağırmış. Nasıl bir çığlıksa o adamlar çekip gitmiş. Bunları radyocuya anlatırken annem utandı sıkıldı biraz. Ben de şimdi yazarken utanıyorum sıkılıyorum. Biliyorum sizler de okurken utanıp sıkılıyorsunuz. Hep 6-7 Eylül deriz ve bir anlık olay gibi düşünürüz olan biteni ya, aslında bitmek bilmeyen upuzun iki günden bahsediyoruz. Üstelik asıl ağır meseleler 7 Eylül'de yaşanacak. Gece yarısını geçip de takvim ayın 7'sinin ilk saatlerini gösterdiğinde mahallede artık katliam konuşuluyor. Bu gece katliam başlayacak. Annemler ilk gece sığındıkları Türk komşularının evinde tedirgin bekleşirken o ana kadar ellerinden geleni yapan ev sakinleri kötü haberi veriyor. Artık burayı terk etmeniz lazım, sizi koruyamayız, bizim de başımızı yakacaksınız. Ne hissetmeli, ne düşünmeli? Onlara müteşekkir miyiz, onlara kızmalı mıyız? Onları anlamalı mıyız, inanın bilmiyorum. Bu hikayeyi dinleyince çok utandım kendimden. Yahu ben bu kadar yıldır anneme Ahmet'le, Mehmet'le, Tayfun'la, Uraz'la, sevgilim olan Türk kızlarla, ortaklaşa yaşayabileceğimiz bir hayatın bilgisini anlatıyorum. Ama kadının böyle de bir hikayesi varmış meğer. Bu kadın Yunanistan'dan Türkiye'ye elçilik göreviyle gelmiş bir kadın değil ki. Tarla başında büyümüş, Ayşe'yi anlatıyor, komşularının bir günlüğüne de olsa canilerden onları nasıl koruduğunu, korumaktan nasıl vazgeçtiklerini anlatıyor. O yaşamış, dostluğu da, ihaneti de, devleti de, kalabalıkları da, çırağı da, mahalleyi de biliyor. Biliyor ve umudunu tüketmiş, artık olmayacağını biliyor. Bundan daha kötü ne olabilir? Bugün nasihat verirken hala korunaklı ve özel bir aile, kapalı bir çevre öneriyor bana. Bu benim kendi ailemin hikayesi ama birçoğumuzun da hikayesi olabilir. Herkes korkudan bir şeyler saklıyor. Birer birer bireylerden söz etmiyorum yalnız. Bütün bir toplum saklıyor bu hikayeyi. Buna zorunlu kalmışlar çünkü. Kasabanın sırrı her seferinde biraz daha büyümüş. O kalabalıklar, o parmağıyla komşusunun evini işaret edenler, o puştlar değil, Deli Ayşe güç versin hepimize. Bir parça umudumuz kaldıysa neredeyse hepsini Deli Ayşe'ye borçluyuz bizler. Annem haklıymış. Hrant abi çıktı sonra. Hepimiz yerimizden zıpladık, paldır küldür konuşuyor, söylenemez sandığımız ne varsa birer birer olanca heyecanıyla, samimiyetiyle anlatıyor. Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'nin entelektüel dünyası Hrant abinin etrafına toplanıyor bir anda. Onunla beraber hareket edenlerin sayısı kalabalık olmasa da topluma etkisi büyük bir güruh bu. Türkiye'nin en önemli meselelerinde bu insanların sözüne kulak veriliyor artık. Değişmiş işte Türkiye. Annem yanlış biliyor. Tam ben buna inanmışım. Ne oldu? Annem haklı çıktı işte. Bana ısrarla Hrant abinin ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğundan, bu toprakların buna izin vermeyeceğinden dem vuruyor. Bu işlerin sonu kötü bitecek deyip duruyor. Olmaz öyle şey diyorum ben de. Hrant'a bir şey olursa bütün dünya ayağa kalkar. Tamam, bu konuda ben haklı çıktım. Hrant'a bir şey olunca bütün dünya ayağa kalkarmış gerçekten. Ayrıca bütün dünya ayağa kalktı da ne oldu? 6-7 Eylül'de de kalkmıştı belki, bilmiyoruz, yaşamadık ki. 8 sene geçti, katiller aramızda yaşıyor, terfi aldılar hepsi. Bakan, vali, emniyet müdürü oldu sorumlular. Dolayısıyla kurduğum özgüvenli dünyanın içerisinde ben artık büyüdüm, fark ettim. Bu bilgiye haizim ve bunu yedi düvele anlatmalıyım diye zannettiğim yerde ne olduysa olmuştu işte. 6-7 Eylül'ü yaşayan insanların niçin artık hayata korkarak baktıklarını o günlerde daha iyi anladım. Ne yazık ki annem haklıymış. Aynı şeyleri bugünlerde bir daha söylüyor, şimdi belki yine haklı. Ha, annem için hiçbir şey değişmedi mi? Değişmez olur mu? Onun da duvarlarını yıktık, hem de en içeriden. Mesela ben Hristiyan olmayan bir kadınla evlendim. Evlendiğimde kötü mü oldu? Bugün annemin en iyi ilişki kurduğu dünürleri neredeyse benim eşimin ailesi. Yani %100 haklıydı demiyorum. Bütün bunların hepsi kötüydü de demiyorum. Fakat o zaman kızdığım, kavga ettiğim, aşağıladığım azınlıkları şimdi daha iyi anlamaya başladım. Onayladığımı da söylemiyorum. Ben onaylasaydım onlar gibi davranıyor olurdum. Fakat anlıyorum. Artık onlara eskisi kadar gaddar davranmıyorum. Yani kısık sesle konuşmalarından, korkmalarından, kafalarını kuma gömmelerinden eskisi kadar rahatsız olmuyorum. Oradaki bilgiyi artık küçümsemiyorum. Tamam, o doğru bir bilgiymiş. En azından doğru çıkma ihtimali yüksekmiş. Süreç özeti gerekiyorsa eğer, ilkin Ermeni olmak, sonra Ermeni olmaya kızmak, sonra tekrar Ermeni olmayı anlamak, elbette sık sık mecburi Ermenilik ve çoğunlukla da mecburi Türk olamama hali gibi bir takım gelgitlerden oluşan kısa bir tarihim var benim. Ve sanırım bunların hepsinin de toplamıyım. Ben mecburi Ermeniyim ya bazen ve bazen de Ermeni lazım oluyor ya işte. Şöyle bir bakıyorlar en yakınlarına, çağırıyorlar seni. Benim yaşam radyo maceram da böyle başladı işte. Radyoya bir Ermeni lazım oldu, bula bula beni buldular. Vallahi mi? Çok mu beğendiniz? Ben radyoda Sözde Kalanlar isimli programa başladığımda Agos gazetesi kurulalı 5 yıl olmuştu. Aras yayıncılık çoktandır vardı. Yıl 2001 desem bu kadar lafa gerek kalmayacak sanırım. Türkiye'de Ermenilerin büyük toplumla temasa geçmeye başlamalarının ilk dönemleriydi diyebilirim. Program hak ettiğinden büyük bir ilgiyle karşılandı. Üstelik sadece Ermeniler değil, Türkler de anlatılanlarla çok ilgiliydi. 2 saate yakın süren bir canlı yayındı. Size komik bir şey söyleyeyim. Ben o zamanlar Patrikhane'nin yerini semt olarak bilmiyor olabilirim. Ama mecburi Ermeni de olsam, ateist de olsam Patrik figürü benim için önemli bir şey. O koca cübbeler, kiliseler, çanlar. Folklorik de olsa Patrik'e karşı abartılmış bir saygım var. Patrik'le karşılaştığınızda elini öpersiniz ve ona ''Ast vats okanagan sırpazan hayır'' dersiniz. Bu Tanrı yardımcınız olsun Patrik Hazretleri demektir. Ben bu zor cümleyi bir türlü ezberleyememiştim. Zaten geçmişte Patrik'le bir araya geleceğim bir durum da olmamıştı açıkçası. Bir programa gelen konuğumla vakıf sorunları üzerine konuşuyoruz. Konuğum da bu işleri iyi bilen itibarlı biri ve en önemlisi de Patrikhane'nin danışmanı. Patrik Mutafyan'da haber verildiği için bizim programı dinlemiş. Program bitimi konuğumu aradı, uzun uzun konuştular, sonra da beni telefona istedi. Allah'ım ne heyecanlandım ama, şaka değil, Patrik Hazretleri ile telefonda da olsa konuşacağız. Patrick Mutafyan bana Ermenice uzun uzun ne kadar önemli ve iyi bir program olduğunu, biz gençlerin bu faaliyetlerini çok önemsediğini, dualarıyla birlikte yarı resmi ve yarı samimi bir konuşmayla ifade etti. Ben o bir türlü kuramadığım, sürekli unuttuğum cümleyi hatırlamaya çalışıyorum ama olmuyor. Rezil olacağım, elim ayağıma dolandı. En sonunda da, vallahi mi, çok beğendiniz mi deyiverdim. Hadi cümleyi geçtik de Patrick'ten Allah adına yemin istemeseydim belki daha iyi bir giriş olabilirdi. Böyle bir başarısızlıkla başladı Mutafyan'la ilişkim ama sonrasında çok iyi dost olduk. Buyurun Diramayr Hanım. Tanışmamızdan kısa bir süre sonra kötü bir kazanın haberi geldi. Canlı yayına çok az zaman vardı ve öğrendik ki Antalya'ya bir kilise ziyaretine giden Patrick ve beraberindeki bir grup genç kaza geçirmiş. Onları taşıyan otobüs devrilmiş, insanlar camlardan fırlamışlar. O ekibin içinde bizim de arkadaşlarımız var. Bu sırada da bir baktık Türk televizyonları altyazı geçiyor. Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan kaza geçirdi. Otobüs takla attı 5 yaralı diye. Hemen ilginç bir refleks ve cesaretle o turda olduğunu bildiğim bir arkadaşımı aradım ve Patriği telefonla yayına bağlayabilir miyiz diye sordum. Arada uzun konuşmalar, beklemeler oldu ama sonunda tamam konuşacak dediler. Ben hemen yayına girip heyecanla durumu anons ettim. Birazdan Patrik ile bir telefon bağlantısı yapacağız. Havama bakar mısınız? Bağlantıyı yaptık. Patrick telefonda sağlık durumunu, ekipten kimlerin ne hasar aldığını, kendisinin burnunun ve bacağının kırık olduğunu, birazdan ameliyata gireceğini anlattı. Bu sanırım CNN International'a satılabilecek bir haberdi. Düşünsenize, Türkiye kamuoyu başta Ermeniler olmak üzere ilk bilgiyi Patrick'in sesinden duymuş öğrenmişti. Niye Türkiye'de televizyonlar böyle bir bağlantı yapmayı ihmal etmişti anlamak zor. Görevimi yapmış olmanın getirdiği rahatlıkla yayına giderken bir kadın ısrarla yayına katılmak istedi, bağladık. Merhaba dedi, ben Diramayr, çok üzgünüm kaza için. Herkese Allah'tan şifa diliyorum, onlar için dua ediyorum. Sizden ricam, arada sırada çaldığınız Der Vogurmia ilahisini tam da böylesi bir zamanda tekrar çalmanız. Yayınlarda sigara molası vermek için müzik çaldığım olurdu. Kadının bahsettiği eser de Ara Kevorkyan tarafından modernize edilmiş bir kilise ihahisi. Okumaya mola verip bulup dinleyin derim. Bakalım Diramayr Hanım, elimizden geleni yapalım dedim. Çalmadım tabii. Ne öyle istek parça yapılan DJ programları gibi. Koca Patriği yayına almışız. Millet bizden şarkı istiyor. Ertesi gün sabahın köründe aldığım bir mail ikinci Patrick diyaloğu felaketimi ortaya çıkarmış oldu. Şöyle diyordu. Hayko Bey, çabanızı takdir ediyorum. Fakat Ermeniler hakkında bir program yapıyorsanız en azından Diramayr'ın bir isim olmadığını, der yani efendi ve mayr yani anne kelimelerinin birleşimi olduğunu, yani sizi arayanın Patrick Hazretlerinin annesi olduğunu bilmeniz gerekmez mi? Yani Diramayr Hanım demek biraz Patrick Bey demek gibi olmuş. Yani pek hoş olmamış. Patrick Mutafyan ve Hrant Dink. Bir radyoda haftada bir gün program yapmak önemli belki ama yeterli değildi elbet. Hrant abi Agos'un başarısından sonra Ermenice yayın yapacak bir radyo için çok istekliydi. Agos büyük toplum için inanılmaz bir kaynak oluştururken Ermeni toplumu içinde de büyük yarılmalara sebep olmuştu. Patrick Mutafyan temsiliyet konusunda Agos'u fazla cüretkar buluyor, Ermenilerin Kadim Ermeni Kilisesi ile temsil edilmesi konusunda ısrar ediyordu. Hrant abi ise modernliğin bir gereği olarak sivil toplumun oluşmasının şart olduğunu, kilisenin devlet ile kurmak zorunda kaldığı ilişkinin bu temsiliyeti sıkıntıya sokacağını savunuyordu. Kavga o kadar büyüdü ki çok eski iki dost olan Mutafyan ve Hrant bir süre sonra birbirlerinin hasmı haline geldiler. Fakat en sonunda bir konuda uzlaştılar. Ermenice radyo çok gerekli. Radyoyu Hrant abi kursa Agos FM gibi olacak ve bu yarılmada taraf görülecek. Hrant abi bu projeyi Mutafyan'ın gerçekleştirmesi gerektiğinde ısrarcı oldu ve Patrick eski arkadaşının bu talebini kabul etti. Mutafyan çalışmalar için bir ekip kurdu ve ben de radyocu olduğum için o ekibin içerisine davet edildim. Eksik Ermeniliğimle dalga geçiyorsunuz ama önlenemez yükselişimin bu aşamasında yerini bile bilmediğim patrikhane binasında önemli insan muamelesi görmeye başlamıştım işte. Daha ne? Radyo kurma hikayesi uzun hikaye ama neticede başaramadık. Hrant abiyi katlettiklerinde ucuna kadar geldiğimiz projeyi de rafa kaldırmış olduk. Ama ben hem kendi programım hem de bu komisyonun faaliyetleri vesilesiyle eksik kalan tüm Ermenilik donanımımı tamamlamış oldum. O iki eski dosta gelince, aynı gün öldüler onlar. Mutafya'nın Hrant abinin cenazesinde ağlayarak yaptığı konuşma, baş gösteren hastalığının izin verdiği son aklı başında hitabı oldu. Şimdilerde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde kapalı şuuru, zayıflamış bedeniyle ölüme hazırlanan bir halde yatıyor. Bizler o dönemde iki değerimizi aynı anda yitirdik. Birbirlerine hasım olmuş bu iki dostun hikayesi bir gün mutlaka anlatılmalı. Kilisede düğün görkemli olur. Belma ile 1998 yılında tanıştık, 2002'de evlenme kararı aldık. Belma Almanya'da doğmuş, 9 yaşında memlekete dönmüş, Çerkez bir ailenin kızı. Şimdi size Müslüman bir ailenin kendisine Ermeni bir koca seçmiş kızının yaşadıklarını, bizimkilerin bu evlilik ile ilgili gösterdikleri tepkileri, düğün için kiliseye gelene kadar başımızdan geçenleri falan anlatacağımı düşünüyor olabilirsiniz. Onu da anlatacak birilerini tanıyorum ama ben bunları anlatmayacağım vallahi. Kıçımızdaki pantolona kadar her şeyi anlatıyoruz biliyorum ama birazı da özelimde saklı kalsın. Sadece şöyle bir müjde vereyim. Bugün annemin en iyi anlaştığı dünürleri Belma'nın ailesidir. Herkes birbirini çok seviyor. Üstelik güveniyor ve mutlu. Hadi gelin işin eğlenceli kısmını konuşalım. Düğünü kilisede yapmamız gerekiyor. Fakat kilisenin bir çifte evlendirmesi için ikisinin de Ermeni kilisesinde vaftiz olmuş olması şartı var. Karma evlilik yapanların bazıları gelini veya damadı ikna etmiş, vaftiz olması için gereken binlerce formaliteyi halletmiş, nüfus kağıdına Hristiyan yazdırmış ve ancak öyle kilise düğününü gerçekleştirebilmiştir. Bu insanlar birdenbire imana gelmediklerine göre sadece sevdikleri insanla beraber olabilmek için bu fedakarlığa katlanmış olmalılar, saygı duymalı. Böyle bir şeyi Belma'dan istemek aklımın ucundan bile geçmedi elbette. Kilise düğünü niye bu kadar önemli olsundu ki? Doğacak çocukların vaftiz olabilmesi, Ermeni okuluna gidebilmesi, cemaate yakın kalabilmesi için olmazsa olmaz bir durum, doğru. Neyse ki şansımız yaver gitti. Patrik Mutafyan şöyle bir şey düşündü. Çok fazla karma evlilik var artık. En azından kilisede bu insanların evliliğini tanıyan bir düzenleme yapılırsa, karma evlilik yapanı tamamen cemaatten uzaklaştırmamış oluruz. Bu yeni neslin asimilasyona uğrama riski karşısında önemli bir tavır. Ve sanırım bu yöntemle gerçekleşen ilk düğünlerden biriydi bizimkisi. Düğünlerde kilise içinde erkek tarafı sağ tarafa, kız tarafı sol tarafa oturur. İstiklal Caddesi'ne yolunuz düşerse Balık Pazarı içindeki 3 Horan Kilisesi'ne bir uğrayın. Şık kilisedir. Bizim düğün de oradaydı işte. Prenses kadar güzel bir gelin olmuş Belma çan sesinden sonra kiliseye giriyor. Yukarıdan gül yaprakları serpiliyor. Koro 3-4 sesten harika bir ilahi okuyor. Ön tarafta papazlar, okuyucular gelinin yerini alması için hazır bekliyor. Kız tarafında bir tane Hristiyan yok ama Belma'nın akrabaları, üniversite arkadaşları, biraz mahalle komşuları ve ortak çevremiz. Toplamda 300'ü aşkın konuğu ikiye bölmüş oturmuşuz sıralara. En ön sıralar aile protokollerine ayrılmış. Normalde kilisede kadınlar örtünür ama günümüzde bu işi şık şapkalarla hallediyorlar. Teamüldür, özellikle düğün sahipleri o şapkalardan takacak. Belma'nın annesi en şıkından geçirmiş bir tane kafasına. Erkek tarafının protokolünde annemin yanında Tuncay duruyor. Kürtlerin eylemi var o gün istiklalde. Önce ona katılıp sonra düğüne gelmiş. Gerekirse polisten kaçabilmek için giydiği fazlaca spor kıyafetiyle en şatafatlı kıyafetleri giymiş olan bizim ailenin arasına karışmış. Kimse Tunca'ya oranın aile sırası olduğunu söylememiş olmalı. Arka sırada Belma'nın hacı dedesi duruyor. Elinde fötür şapkası var onun da. Papaz Türkçe duaları okurken her Allah dediğinde amin deyiveriyor yüksek sesle. Hayatlarında ilk defa böyle bir töreni izleyenler ile onları izleyen Ermeniler arada gelinle damadı bile izlemeyi unutuyor neredeyse. Çok kıskandım diyor Oya Berma'ya tören çıkışı. Kraliçenin tahta çıkışı gibiydi her şey. Düğünden sonra dedenin yanına gitmek istiyorum. Başta çok karşı çıktığı halde hacı dedenin papaza amin demesi var hala kulaklarımda. Sen de İslam inancına göre okumak ister misin dede diyorum. Gerek görmüyor. Sonradan öldüğü güne kadar büyük bir aşk yaşıyorum dedeyle. Tüm korkular, tüm kimlikler, tüm nefretler ölüyor o gün. Sadece Belma ile ben evlenmiyoruz. Kilisede bulunan herkes evleniyor sanki birbiriyle. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 109.